Ayrım 24. Güvercin Gerdanlığı. İbn Hazm. Sayfa 222. Yukarıda adı geçen kişi bizim arkadaşımızdı. Kıraat ilminde çok başarılıydı. El-Embari'nin Muhammed bin El-Kasım bin Muhammed bin Başar el-Ambari 884 ila 940. Bağdat'ta Abbasi halifesi Erradi'nin oğullarının dadısı. Burada söz konusu edilen kitabın tam adı şöyle: İzahül Vakfı vel İptida fi Kitabillahi Azze ve Celle. Vakf ve iptida hakkında yazdığı kitabın çok güzel bir özetini çıkardı. Kur'an okuyucuları bu güzel özete hayran kaldı. Hadis araştırmalarında ve hadis yazımında çok titizdi. Bu çalışmalara büyük özen gösterirdi. En önemli düşünsel uğraşısı, büyük hadis bilginlerinden duyduğu hadisleri tekrar etmekti. Sürekli onları yazmakla uğraşırdı. Çok çalışkandı, parmakla gösterilirdi. Bazı çocuklarla kurduğu ilgi sonucu başına bu sınav gelince, o ana kadar özenle yaptığı ne varsa hepsini geri tepti. Kitaplarının çoğunu sattı. A'dan Z'ye davranışı ve tutumu değişti. Böyle bir düşüşten Allah'a sığınırız. Onun hakkında kısa bir şiir yazdım. Yukarıda yazdığım dizelerin sonuna eklemiştim. Fakat daha sonra oradan çıkarttım. Ebul Hüseyin Ahmet bin Yahya bin İshak el-Ravendi'nin mezhep sapıklığıyla suçlanan filozof ve din bilgini Kitabül Lafz vel İstilah adlı kitabında anlattığına göre Mutezile'nin başı İbrahim İbn Seyyar en-Nazzam ünlü Mutezili din bilgini aşırı düşüncelerine Mutezililer bile karşı çıkmıştır. 801 ila 840. Kelam ilmindeki yüksek seviyesine, tanınmış bir bilgin olmasına, öylesine geniş bilgisine rağmen aşık olduğu bir Hristiyan genç uğruna Allah'ın yasak ettiği haramlara bulaştı. Gerçekten de o genç için teslis inancını, tevhid inancına tercih ettiğini bildiren bir kitap yazdı. Ey Tanrım! Şeytanın içimize sokulmaması için bize yardım et. Bizi böyle alçaltma. Kimi zaman bu çeşit belalar büyük ölçüde olur. Şehevi arzu en üst düzeye çıkar. Çirkinlikler hafif kalır, dinsel duygular zayıflar, insan amacına ulaşmak için çok berbat, çok kötü, iğrenç yollara başvurur. İbn el-Ceziri diye bilinen Ubeydullah İbn Yahya el-Ezdi'nin durumu gibi tıpkı. Çünkü sevdiği genci elde etme uğruna, bilerek ve isteyerek ailesini yüzüstü bıraktı, evini ihmal etti, karısına, kızına taş attırdı, saldırttı. Haremini hiçe saydı. Çoluk çocuğunun şerefini beş paralık etti. Benzeri sapıklıktan Allah'a sığınırız. Bizi kötü yollara düşmekten korumasını diliyoruz. Arkamızda soylu bir anı, lekesiz, tertemiz bir yaşam bırakmamızı bize nasip etsin. Hatta o zavallı arkadaş her yerde, her toplantıda günün konusu oldu. Onunla ilgili iğneleyici laflar edildi, şiirler söylendi. Arapların dediği gibi o tam bir deyustu. Bu sözcük Arapça tedyis kökünden türemiştir. Anlamı ise işleri kolaylaştırmak demektir. Dolayısıyla böyle bir duruma izin veren kişinin tavrından daha iyi işleri kolaylaştırmayı kim becerebilir? Müdeyyes deve deyimi de buradan gelmektedir. Yani uysal, yumuşak huylu deve demektir. Açıkça söyleyeyim, kıskançlık hayvanlarda bile doğuştandır. Öyleyse biz Müslümanlara ne buyurulur? Madem ki yüce dinimiz o duyguyu bize iyice pekiştirdi. Hayır, bundan daha kötü mutsuzluk olamaz. Şeytan baştan çıkarıncaya kadar adı geçen kişiyi ölçülü birisi olarak tanırdım. Allah onun düştüğü çirkefe bizi düşürmesin. O kişi hakkında İsa bin Muhammed bin Muhammed el-Havlani şu dizeleri yazdı. Kamil, ey sen güzel geyik ve karaca yavrularını yakalamak için kadınları bir ağ, bir maşa olarak kullanmaktasın. Ama görüyorum ki bu ağ yırtılmış ve senin payına ancak utancını yitirmiş olmak düşmekte. Bense şunları söyledim. Tavil, Ebu Mervan eşsiz güzellikteki genç bir ceylan yavrusuna, beslediği tutkusunu tatmin için soylu kadınlarını kötü yollara sürüyor. Salt, yaptığı bu alçaklık nedeniyle onu mezhebi geniş, deyyus koca diye tanımladım. Bu yüzden cevap yerine utanmazlığını açıkça gösteren şiirler yazıp gönderdi bana. Dileklerim yerine geldi. Ne ki sırf bu yüzden beni ayıplıyor çevrem, hızım akrabam. Aynı şekilde şu dizeleri yazdım. Mütekarip. Gördüm ki El Ceziri yaptığı işlerde sağduyusuz ve çok akılsızca davranmakta. Irzını, namusunu satıyor, başkasınınkiyle trampa ediyor, doğrusu çok kuşkulu bir alışveriş yapıyor. H vererek mim alıyor. H ve mim harfleri karşılıklı olarak normal cinsel ilişkileri ve eşcinselliği simgeler. İlahi yasakları çiğneyenler işte tam böyle davranırlar. Güzel ve yararlı bitkiler yetiştiren toprağı, dikenli çalılar büyüten bir toprakla değiş tokuş yapıyor. Alışverişinde çok aldanıyor, su kanalını rüzgar yoluyla trampa ediyor. Ulu camide inananlar Allah'a kendilerini alçalıştan koruması için yalvarırken, söz konusu şahsın da Allah'ın kendisinden iffet ve namusu kaldırması için yalvardığını duydum. Benzeri bir durumu ben de hatırlıyorum. Bizim zengin hemşehrilerden birinin evinde bir sohbet toplantısına katılmıştım. Aynı şekilde toplantıda hazır bulunan davetlilerden birisiyle ev sahibinin yakınlarından birisi arasında hiç hoşlanmadığım bir dolap döndü. Çok utanç verici bulduğum kaş göz işaretleri yapıyorlardı. Zaman zaman köşeye çekilip gizli gizli konuşuyorlardı. Ev sahibi ise sanki orada yokmuş ya da uyuyormuş gibiydi. Çeşitli imalarla boş yere ev sahibinin dikkatini çekmek istedim. Fakat hiç ayıkmadı. Açık açık söylemeye çalıştım, hiç kımıldamadı bile. Bunun üzerine belki anlar diye iki beyt şiiri tekrar etmeye başladım. İşte o şiiri buraya yazıyorum. Hafif. Dün evine gelen dostların şarkı söyleyip eğlenmeye değil, zina etmeye geldiler. Onlar işlerini bitirdiler, sense aptal ve geri zekalı, zavallı bir eşek gibi durdun yanlarında. Bu şiiri kaç kez tekrar ettim, sonunda ev sahibi bana döndü, aynı şiirleri duya duya kafamız şişti, lütfen ya bırak ya da başka şiir oku, dedi. Ben de kestim. Bilmiyorum, olup bitenleri gerçekten sezmemiş miydi, yoksa farkında değilmiş mi gibi davranıyordu. Ondan sonra o sohbetlere gittiğimi hiç hatırlamıyorum. O adam hakkında bir şiir yazdım. O şiirden birkaç beyit sunayım. Hafif. Hiç kuşku yok, sen hüsnü zan sahibisin, çok inançlısın, niyetin bozuk değil, için tertemiz. Ama dikkatli ol. Dün senin evde bizimle birlikte davetli olanlardan biri çok büyük bir günah işledi. Öyleyse bil ki her yatıp kalkma namaz değildir. Hayır, her gözü olan ileri görüşlü olamaz. Yüce Tanrı'nın zatı dışında başka bir bağla birleşen iki kişinin birbirini sevdikten sonra duydukları düşmanlık sürekli bir düşmanlıktır. Şu bir gerçektir ki onlar çok sıkı ilişkiler kurduktan sonra birbirine sırt çevirirler. Seviştikten kısa bir süre sonra sevgi bağlarını koparırlar. Dostluk kurduktan sonra birbirine kin duyarlar. Hınçları büyür, kalplerine kin iyice yerleşir. Aslında sağduyu sahibi, isabetli görüşlüler ve sağlam iradeliler için bu durum yeterli bir uyarıdır. Eğer Allah'ın öte dünyada sorgu gününde kendisine karşı gelenler için hazırladığı çetin azap ve din gününde tüm yaratılmışların huzurunda yapacağı açıklamalar dikkate alınacak olursa, doğal olarak bunun böyle olması gerekir. O gün emziren her anne emzirdiğinden vazgeçer, her gebe yükünü bırakır. İnsanları sarhoş görürsün, oysa sarhoş değillerdir. Ama Allah'ın azabı çetindir. Bu dehşetli azap akıllarını baştan almıştır. Kur'an 22/2. Allah bizi rızasını kazananlardan ve rahmetine layık olanlardan etsin. Bir kadın görmüştüm. Sevgisi aziz ve celil Allah'ın zatından başka bir şey içindi. Oysa çok iyi biliyordum ki beslediği aşk sudan daha temiz, havadan daha berraktı. Dağlardan daha sağlam, demirden daha kuvvetliydi. Boyanın, boyanan nesneyle özdeş oluşundan daha çok içine işlemiş, kendisiyle özdeş olmuştu. Cisimlerdeki arazlardan daha sıkı, daha sağlamdı. Güneşten daha parlaktı. Kınalı keklikten daha sevimliydi. alın yazısından daha şaşırtıcıydı. İyilik ve erdemden daha güzeldi. Ebu Amir'in yüzünden daha güzeldi. Mansur'un oğludur, Hişam II'nin kahyası, 1002'de öldü. Sağlıktan daha hoş, iyi dileklerden daha tatlı, nefisten daha içli dışlı, soy soptan daha yakındı. Taş üzerine işlenen nakıştan daha sürekliydi. Fakat aradan çok geçmedi, bir de gördüm ki bu aşk bir düşmanlığa dönüşüverdi. Bu kez ölümden daha keskindi, oktan daha hızlı saplanıyordu. Hastalıktan daha beterdi, ilahi nimetlerin yok olmasından daha ürkütücüydü. Cehennem azabından daha korkunçtu, kavurucu rüzgarlardan daha yakıcıydı. Ahmakça öfkeden daha zarar vericiydi. Düşmanın yenmesinden daha onur kırıcıydı. Esir düşmekten daha beterdi. Kayadan daha katıydı. Açılması yasak organların ortaya serilmesinden daha çirkindi, daha iğrençti. İkizler burcundan daha uzaktı. Gökyüzünün yakınımıza gelmesinden daha zordu. Mutsuzluğa düşmekten daha berbattı. Bela ve afet görmekten daha büyüktü. Adet ve geleneklerin katı kurallarından daha katıydı. Daha sevimsiz ve çirkindi. İnsanın başına aniden gelen dertlerden daha üzücüydü, cana kıyıcıydı. Hasılı, öldürücü zehirden daha korkunçtu. Anladım ki bu düşmanlık, kin duymayı, öc almayı, baba katili olmayı, öz anasını esir alıp kaçırmayı çok gerilerde bırakıyordu. Hovardalık peşinde koşarak Allah'tan başka tanrı edinmeyi amaçlayanları, ondan başkasına gönül vererek, bel bağlayarak günaha dalanları Allah böyle anlatmaktadır çoğunlukla. Şu ilahi tanrı sözünün derin anlamı da burada yatmaktadır. Vah bana! Keşke falanı kendime dost edinmeseydim. O beni bana gelen zikirden saptırdı. Kur'an 25/30-31. Öyleyse akıllı adama düşen, tutkunun sürükleyebileceği derin uçurumlara karşı Allah'a yakınlaşma yollarını aramasıdır. Ünlü general Yusuf bin Kamkam'ın azatlı kölesi Halef'in durumu da bu konuda oldukça ilginçtir. Hişam bin Süleyman bin En-Nasır başlattığı isyana o da katılmıştı. Hişam yakalanıp tutuklanarak ölüme mahkum edilince arkasındakiler kaçmıştı. Halef de kaçmış ve hayatını kurtarmıştı. Kastalat'a varınca Kurtuba'da geride bıraktığı genç cariyesini görmek için sabırsızlanıyor, kendini zor tutuyordu. Yarı yoldan döndü. Fakat müminlerin emiri El-Mehdi, Muhammed II Kurtuba halifesi 1009-1010. Onu yakalattı ve astırdı. Büyük Guadalquivir ırmağı civarındaki çayırlarda onu hala asıl olarak görürüm. Vallahi üzerinde o kadar ok vardı ki sanki kirpi gibiydi. Allah rahmet etsin, Abdurrahman bin El-Leys'in bakanı Ebu Bekir Muhammed, Berberiler Süleyman Ez-Zahir'e katılınca, Kurtuba halifesi 1009-1010-1013-1016. Onların safına geçiş nedenini sevdiği bir cariyeye bağlıyor. Söz konusu cariye onların safında bulunan bir adamın eline geçmişti. O kız için yaptığı bu basit yolculuk az kalsın hayatına mal olacaktı. Kuşkusuz bu iki durum bu bölümün konusunun dışına çıkıyor. Bununla birlikte hem bilgililer hem bilgisizler için tutkunun insanı hangi kaçınılmaz acı sonlara sürüklediğini gözler önüne seriyor. Dolayısıyla böyle durumlarda kavrayışı kıt insanların bir türlü anlayamadığı Allah'ın yardımı nasıl ulaşır insana? Hiçbir zaman ben yalnızım dememeli insan. İnsan tek başına yapayalnız olsa bile kayıpları, saklıları ve gizlileri bilen Yüce Tanrı her an onu görmekte ve işitmektedir. Allah gözlerin hain bakışlarını ve kalplerin gizlediği düşünceleri bilir. Kur'an 40/2. Sözü açık söyleyen de, gizli söyleyen de, hiç kuşkusuz o, gizliyi de, ondan daha gizlisini de bilir. Kur'an 20/7. Göklerde ve yerde olanları, Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşsa, mutlaka dördüncüsü odur. Bundan az, bundan çok da olsalar, nerede bulunsalar, mutlaka o, onlarla beraberdir. Kur'an 58/7. O kalplerin özünü, içini çok iyi bilir. Kur'an 57 bölü 6. O gizliyi de açığı da bilendir. Kur'an 6 bölü 73. İnsanlardan sakınıyorlar fakat Allah'tan hiç sakınmıyorlar. Oysa o devamlı onlarla birliktedir. Kur'an 4 bölü 108. Yüce Tanrı gene buyuruyor. Andolsun biz insanı yarattık. Nefsinin ona ne fısıldadığını da biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda oturan iki alıcı melek onun yaptıklarını kaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında kendisini gözetleyen, dediklerini kaydeden bir melek hazır bulunmasın. Kur'an 50 bölü 15 ila 17. Günahı hafife alma. Günahı hafife alan, azabın gecikeceğine güvenen ve Rabbine boyun eğmekten yüz çeviren kişi, bilsin ki iblis de cennette Allah'a yakın meleklerle birlikteydi. Ama işlediği bir tek hata yüzünden ebedi lanete hak kazandı. Ebediyen azaba çarptırıldı. Lanetlenmiş şeytan oldu. Yüksek makamlardan uzaklaştırıldı. Adem'e gelince, salat ve selam üzerine olsun, o da işlediği bir hata yüzünden cennetten kovuldu. Bu dünyanın sefalet ve işkencelerine atıldı. Eğer Rabbinden bir takım kelimeler almamış ve Allah onu affetmemiş olsaydı, hiç kuşkusuz helak olurdu. Görmüyor musun? Allah'tan habersiz olan kişi, iyiden iyiye günahın içine dalmakta. Allah ona süre tanıyor. Bu yüzden de Tanrı katında kendisinin babası Adem'den daha üstün olduğunu sanıyor. Oysa Tanrı Adem'i kendi eliyle yaratmış, ona kendi ruhundan üflemiş, kendi katında en mükemmel yaratılışa sahip melekleri onun önünde secde ettirmiştir. Gene aynı adam, Allah'ın kendisini cezalandırması, Adem'i cezalandırmasından daha mı zordur sanıyor acaba? Hayır, hayır, hiç de zor değil. Fakat tatlı umutlarla kendini oyalamak, zayıflık göstermek, acze düşmek, görüşü kıt olmak, işte bunlar insanı perişanlığa sürükler, yıkıma götürür, rezil eder. İnsan günah işleyeceği sırada, Allah'ın yasaklarından kendisini sakındıran birisi yoksa, günahın çirkinliğine iyice bulaşır. Nefsinde meydana gelecek en büyük zulmü işlemiş olur. Gerçeği kendi gözüyle görmesini bilen, doğru yolu izleyen insan, günaha düşmemek için en büyük engeli, en etkili uyarıcıyı gene kendisinde arayıp bulmalıdır. Başka türlüsü nasıl olur? Bakınız Allah ne buyuruyor. Onlar Allah'ın haram ettiği canı haksız yere öldürmezler, zina etmezler. Kim bunları yaparsa günahının cezasını er geç bulur. Kıyamet gününde onun azabı kat kat olacaktır. O azabın içinde hor ve alçak olarak ebedi kalacaklardır. Kur'an 25 bölü 68. 401. yılında miladi 1010-1011 Kurtuba'nın batı kesimindeki El-Kumdi Camii'nde El-Hemedani anlatmıştı. Ona da 375 yılında Horasan'da İbn Sibevey ve Ebu İshak el-Belhi anlatmıştı. Onlara da Muhammed bin Yusuf, ona da Muhammed bin İsmail, ona da Kuteybe bin Said, ona da Cerir, o El-Ameş'ten, o da Ebi Vail'den, o da Amr bin Şerhabil'den naklederek şöyle dedi. Abdullah bin Mesud anlattı. Ünlü sahabe, ilk müçtehitlerden, Hazreti Peygamber'den çok sayıda hadis rivayet etti, 652'de öldü. Bir adam geldi, Hazreti Peygamber'e sordu. Ey Allah'ın elçisi, Allah katında en büyük günah nedir? Seni yaratan Allah olduğu halde Allah'a ortak koşmandır dedi. Allah Resulü, bundan sonra hangisidir diye sordu adam. Yemeğini paylaşacağı korkusuyla çocuğunu öldürmendir. Daha sonra hangisi? Komşu karısı ya da kızıyla zina etmendir dedi. Allah, Kur'an'da bu hadisi destekleyen bir ayet indirmiştir. Onlar, Allah ile beraber başka Tanrı'ya yalvarmazlar. Allah'ın haram ettiği canı haksız yere öldürmezler, zina etmezler. Kur'an 25 bölü 68. Gene başka bir ayet, zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine 100 değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe inananlardansanız, Allah'ın dinini uygulamada onlara karşı sizi acıma duygusu tutup engellemesin. Kur'an 24 bölü 2. El-Hemedani anlattı. O da Ebu İshak el-Belhi ve İbn Sibeveyh'ten, onlar da Muhammed bin Yusuf'tan, o da Muhammed bin İsmail'den, o da el-Leys'ten, o da İbn Şihab ez-Zuhri'den, o da Ebu Bekir bin Abdurrahman bin Haris bin Hişam ve Said bin el-Müseyyib'den ki her ikisi de Beni Mahzum kabilesindendi ve Ebu Seleme bin Abdurrahman bin Afs ez-Zuhri'den nakletti. Salat ve selam üzerine olsun. Allah'ın elçisi şöyle buyurdu. Zina eden müminken zina edemez. Muhammed bin İsmail'e kadar aynı ravi zinciriyle bir başka hadisi, Muhammed bin İsmail Yahya bin Bekir'den, o da el-Leys'ten, o da Ukeyl'den, o da İbn Şihab'dan, o da Ebu Seleme ve Said bin el-Müseyyib'den, Medine'deki 7 fakihten biri, 634 ila 714, onlar da Ebu Hüreyre'den naklederek, salat ve selam üzerine olsun, Hazreti Peygamber mescitteyken bir adam geldi ve ey Allah'ın elçisi, ben zina ettim dedi. Allah'ın elçisi yüzünü öte yana çevirdi. Adam 4 kez aynı sözü yineledi. Böylece kendi kendine 4 kez tanıklık yapmış oldu. Allah'ın elçisi selam üzerine olsun adamı çağırdı ve o anda aklın başında mıydı diye sordu. Evet dedi adam. Kadın namuslu evli biri miydi diye sordu. Müslüman, hür ve dinen evli olan bir kişinin evinde toplanma, bilindiği gibi ancak muhsan olan zani recm edilir. Evet dedi adam. O zaman Allah'ın elçisi, götürün onu ve recm edin dedi. İbn Şihab şunları da ekledi. Cabir bin Abdullah'ın şunları söylediğini nakletti. Bir ravi, ben de onu recm edenler arasındaydım. O adamı musalla taşı üzerinde recm ettik. Taşlar adamda yara bere açmaya başlayınca kaçtı. Boş, taşlı bir alanda onu yakaladık ve orada recm ettik. Mabeyinci Cafer'in azatlı kölesi Ebu Said, Kurtuba Ulu Camii'nde anlatmıştı bize. Ebu Bekir el-Mukri'den aktarıyordu. O da Ebu Cafer bin Ennahas'tan, o da Said bin Bişir'den, o da Ömer bin Rafi'den, o da Mansur'dan, o da el-Hasan'dan, o da Hattan bin Abdullah er-Rikaşi'den, o da Ubade bin Es-Samit'ten. Ünlü sahabe 586 ila 654. O da Allah'ın Resulünden aktarıyordu. Salat ve selam üzerine olsun. Buyurdular, dikkatle dinleyiniz. Şu söyleyeceğimi dikkatle dinleyiniz. Allah, kadınların izleyeceği yolu açıkça göstermiştir. Bekar kadın, bekar erkekle zina ederse cezası 80 değnek ve recmdir. Ne çirkin ne yüz kızartıcı bir günah ki Allah bunu işleyen kişinin yakalanıp herkesin gözü önünde teşhir edilmesini ve çok ağır biçimde cezalandırılmasını bildiren vahiy indiriyor, recm cezası veriyor. Ayrıca bu cezanın suçlunun yakınları göz önünde uygulanmasını istiyor. Dinsiz ve imansızların dışında bütün Müslümanlar, evli olan muhsan kişinin zina yapması halinde öldürülünceye kadar taşlanması, recm edilmesi konusunda söz birliği etmişlerdir. Ne çirkin, ne korkunç bir ölüm, ne kötü bir ceza, ne ağır işkenceler içermekte bu ceza, rahat ölümden nedenli uzak bir ölüm. El-Hasan bin Ebil Hasan, İbn-i Ahaveyhi, Davud ve arkadaşları gibi bir takım bilginler zina edene recm ile birlikte 100 değnek vurulmasını benimsiyorlar. Bu düşüncelerini Kur'an'a ve Allah Resulü'nün sünnetine dayanarak kanıtlıyorlar. Ayrıca Hazreti Ali'nin Allah kendisinden razı olsun evli namuslu hür bir kadına, muhsana zina suçundan dolayı uyguladığı 100 değnek vurulduktan sonraki recm cezasına dayanıyorlar. Hazreti Ali buyurdu. Allah'ın kitabına dayanarak o kadına 100 değnek vurdurdum. Allah Resulü'nün sünnetine dayanarak da recm ettirdim. Şafiiler de bu görüştedirler. Kusursuz bir ravi zinciriyle gelen hadise dayanan ceza artık yasal bir buyruktur ve kabul edilmesi gerekir. Böyle bir düşünce koyu zahiri İbn Hazm tarafından ancak kabul görür. 24. ayrımın sonu sayfa 231.